Ayrım 5.
6. Kızıl kuvvetlerin geri çekilmekte oldukları haberi Vyashanskaya varır varmaz Gregor Merekov ve iki süvari alayı atlarını yüzdürüp Don'u geçtiler. Çevreye kuvvetli devriye kolları yolladılar. Güneye doğru ilerlediler. Don kıyısı tepelerinin ardında çarpışmalar oluyordu. Top sesleri duyuluyordu hala. Toprağın altında patlıyormuş gibi bir uğultu, bir gümbürtü. Kısık, boğuk. Bu öğrenciler de yaman mermi harcıyorlar ha. Baraj ateşi açtılar, dedi kumandanlardan biri. Atının sırtında Gregor'un yanına gelirken. Gregor sesini çıkarmadı. Süvari kolunun başında gidiyor, dikkatle yanını, yönünü gözlüyordu. Don'dan Baski köyüne kadar 3 kilometre yol boyunca isyancıların ardlarında bıraktıkları binlerce araba. Ormanda her yanda oraya buraya saçılmış eşya. Kırık sandıklar, iskemleler, esvaplar, koşum takımları, kapkacak, dikiş makineleri, tohum çuvalları. Don'a geri çekilen ahalinin büyük bir açgözlülükle kapıp ta oralara kadar getirdiği ev eşyası. Bazı yerlerde yola diz boyu altınsı buğday yığılmıştı. Orada burada çürümüş, korkunç biçimlere girmiş öküz ve at leşleri, pis kokulu. Mallarına böyle baktılar işte, diye haykırdı Gregor. Manzarayı görünce fena olmuştu. Başını açtı, koku almamaya çalışarak ufak bir küflü buğday tümseyinin çevresini dolandı ihtiyatla. Buğdayların üstünde kazak takkeli ceketi kana bulanmış bir ihtiyarın cesedi yatıyordu. Malını birazcık fazla korudu ihtiyarcık. Şeytan mı büyüledi, ne oldu kim bilir. Ayrılamadı buğdayının başından herhal, dedi kazaklardan biri acımayla. Buğdayını geride bırakmak istememiştir. E hadi yürüyün be, ne oluyor? Şu kokuya baksanıza. Hey hadi ilerle. Geriden kızgın sesler duyuldu. Bölük tırısa kalktı, konuşmalar kesildi. Yalnız ormanın içinde sayısız toynak takırtısı, bir de derli toplu kazak teçhizatının ona uyumlu usul usul şıngırtısı. Lisnitski'nin çiftliği yakınında çarpışma vardı. Kızıl Ordu erleri kuru bir vadi boyunca birbirine yakın kollardan Yogotne'nin bir yanına doğru koşuyorlardı. Tepelerinde mermiler patlıyor, arkalarından makineliler ateş püskürüyordu. Bir kalmuk alayının adamları tepeden akın akın iniyorlardı yollarını kesmeye. Gregor alaylarıyla oraya vardığında savaş sona ermişti. Dağılan kuvvetlerle 14. tümenin ikmal katarının geri çekilme yollarını koruyan iki Kızıl Ordu bölüğü Kalmuk alayı tarafından yenildi, yok edildi. Vadinin yukarı yamaçlarında tepelerde Gregor kumandayı Yermakov'a devretti. Burada işi bizsiz de görmüşler. Sen ilerle, temas kur, ben şöyle bir gidip çiftliğe bakayım, dedi. Ne yapacaksın orada? Niçin? Yermakov şaşırıp sordu. Nasıl diyeyim bilmem ki. Delikanlıyken çalıştıydım ben burada. Eski yerleri görmeden edemeyeceğim. Bir şey çekiyor. Gregor Prokor'u yanına çağırdı. Yogotne'ye giden yola saptı. 200 metre kadar gitmişlerdi. Arkasına bakınca kazaklardan birinin tedbirli davranıp yanında getirdiği bir beyaz çarşafın bölüklerin başında rüzgarda dalgalandığını gördüm. Teslim oluyorlar sanki, diye düşündü endişeyle. Yüreğinde belli belirsiz bir yıkıntı duygusuyla süvari kolunun yavaş yavaş, sanki istemeye istemeye, vadinin içine dalışını, ileride birkaç atlıya, Sekretef'in askerlerine doğru yönelişini gözledi. Atlılar çayırı tırıs geçip kazakları karşılamaya geliyorlardı. Yıkık dökük bahçe kapısından geçip avluya girdiğinde perişan bir manzarayla karşılaştı. Avluyu hep ot bürümüştü. Yagodne tanınmaz haldeydi. Ne yana baksa korkunç bir çöküntünün izi. Bir zamanların güzelim evi solmuş gitmişti. Temelleri üstüne çökmüş oturmuştu sanki. Ne zamandır boyanmamış damda sarı sarı pas lekeleri görünüyordu. Saçaklardan kırık dökük su olukları sarkıyordu. Yarı yarıya menteşelerinden çıkık kepenkler kaykılmış kalmışlardı. Kırılmış pencerelerden içeri rüzgar giriyor, odalardan uzun zaman içinde yaşanmamış yerlerin ekşi, küflü kokusu geliyordu. Evin doğu köşesiyle merdiven başı altılık bir top mermisiyle yıkılmıştı. Merminin koparıp attığı bir akça ağacın tepesi, koridorun kırılan penceresine sıkışmış kalmıştı. Kütüğün ucu temelden savrulan bir yığın tuğlanın arasına gömülüydü. Ağacın soluk dalları arasında dinç, yabani bir şerbetçi otu kıvrım kıvrım dolanmaya başlamıştı bile. Hala olduğu gibi duran camların üzerinden yürüyüp kornişe kadar uzanıyordu. Zaman ve hava Yagodne'ye yapacaklarını yapmışlardı. Avluda yapılar çürümüş çökelmişlerdi. Yıllar yılı sanki hiçbir iyiliksever insan eli değmemişti hiçbirine. Ahırın taş duvarı yıkılmış, üzerinden ilkbahar yağmuru akıp gitmişti. Arabalığın damı bir fırtınada uçmuş, çapraz kirişlerin üzerinde orada burada birkaç tutam yarı çürümüş saman kalmıştı. Artık tamamen yabanileşmiş üç av köpeği hizmetkarlar bölümünün basamaklarında yatıyorlardı. İnsanları görünce sıçradılar, kısık kısık havlayarak içeri daldılar, gözden kayboldular. Gregor, hizmetkarlar bölümünün ardına kadar açık penceresinin önüne sürdü atını, eğerden aşağı eğilip seslendi. ''Canlı kimse var mı burada?'' Uzun bir sessizlik oldu. Sonunda telaşlı bir kadın sesi duyuldu. ''Bekle birazcık İsa hakkı için. Şimdi geliyorum.'' Yaşlı Lucaria çıplak ayaklarını sürüye sürüye basamaklara çıktı. Güneşten korunmak için gözlerini kısarak Gregor'a baktı, durdu orada. ''Tanımadın mı beni Lucaria teyze?'' dedi Gregor atından inerken. O zaman Lucaria'nın çopur yüzünden bir titreme geçer gibi oldu. Derken yüzündeki katı, bir şeyi umursamaz ifadenin yerini korkunç bir heyecan aldı. Gözyaşlarına boğulan ihtiyar kadın uzun bir süre konuşamadı. Gregor atını bağlayıp sabırla bekledi. ''Ah neler çektim bilsen. Tanrı bana o günleri bir daha göstermesin.'' Lucaria yanaklarını kirli keten önlüğüne sile sile yakınıyordu. ''Yine onlar geldiler sandımdı. Ah Grishka, burada neler oldu, neler oldu inanamazsın. Bir ben kaldım. Niçin? Şaşka dede nerede? Ev sahipliğiyle çekildi mi o da? Gitseydi bugün hayatta olabilirdi. Yok canım, öldü mü yoksa? Öldürdüler. Şu üç gün var kilerde yatıyor. Gömülmesi lazım ama ben hastayım. Şimdi de zor bela kalkabildim, sesini işittim de. Yanına varmaya ödüm kopuyor bir cesede öyle. Niçin yaptılar peki bu işi?'' Gregor boğazını sıkan kalın bir sesle sordu. Gözlerini yerden ayırmamıştı. ''Kısrağın yüzünden. Beyler aceleyle ayrıldılar buradan. Yalnız paralarını aldılar. Mal, mülk ne varsa bana bıraktılar.'' Lucaria birden fısıltıyla konuşmaya başladı. ''Her şeyi sakladım. Toplu iğneye kadar ne varsa sakladım. Beyler atlardan bir o üç Orlov aygırını aldılar da gittiler. Öbürlerini Şaşka dediye bıraktılar. Ayaklanma başlayınca kazaklar geldi at aldı. Kızıllar geldi at aldı buradan. Yağız aygır, kasırga vardı hani hatırlarsın. Kızıllar geldiler onu ilkbaharda aldılar. Eğer vuracağız diye uğraştılar da. Biliyorsun hiç eğer vurulmadıydı sırtına kasırganın. Baş edememişler ama. Bir hafta sonra birkaç Karginskaya kazağı geldi buraya. Onlar söyledi. Tepede kızıllarla karşılaşmışlar. Üzerlerine ateş etmişler. Kazakların yanında aptal bir kısrak varmış, ufak tefek bir şey. Tam o sırada işte kısrak kişnemeye başlamış. Kasırga bir saldırmış üzerine. Üzerinde giden adam da tutamamış. Ne yapsa aygırı durduramayacağını anlayınca tam dört nal giderken kendini yere atmaya karar vermiş. Atmış da, atmış ya, ayağı üzengide takılı kalmış. Kasırga da onu almış, sürükleye sürükleye doğruca kazaklara getirmiş, teslim etmiş. Aferin ona, Prokor takdirle haykırdı. Şimdi Karginskaya'lı bir sancaktar biniyor aygıra diye Lucaria istifini bozmadan hikayesini anlatmaya devam etti. Söz verdi, bey döner dönmez kasırgayı ahıra geri getirecek. İşte böyle, bütün atları aldılar götürdüler, bir rahvan ok kaldı burada. Tayı vardı karnında da kimse dokunmadı. Daha geçen de doğurdu tayını. Şaşka öyle iyi bakıyordu taya, inanmazsınız valla. Hep kucağında taşıyıp duruyordu. Süt verirdi ona. Bacakları güçlensin için bir otlar filan hazırladıydı. Derken işte bir beladır geldi başımıza. Üç gün öncesi öğleden sonra üç adam atlarıyla geldiler. Şaşka bahçede ot biçiyordu. Gel buraya ulan şu bu diye bağırdılar ona. O da orağını bıraktı. Yanlarına gidip iyi günler diledi. Onlar hiç onun yüzüne bakmadan süt içiyorlardı. At var mı burada hiç diye sordular. O da dedi ki bir atımız var dedi. Ama dedi sizin işinize yaramaz o dedi. Kısrak hem de tayı var emziriyor. İçlerinden en azılısı haykırdı. O seni ilgilendirmez. Kısrağı getir buraya. İhtiyar şeytan. Atımın sırtı cılk yara oldu. Değiştirmem gerek. Şaşka eyvallah deyip kısrağa sahip çıkmayacaktı işte. Ama bilirsin ne biçim huyu vardı koca moruk. Bazen bizim bey bile ağzını kapatamazdı onun. Hatırlarsın değil mi? Yani kısrağı vermedi onlara ha? Prokor araya girdi. Verir mi? Onlara dedi ki yalnız... Sizden önce kim bilir kaç atlı geldi atlarımızı aldılar götürdüler dedi. Ama hepsi de buna acıdılar. Siz niçin? O zaman kızdılar onlar da. Ulan salya ağız diye bağırdılar. Kısrağı beyin için saklıyorsun değil mi? Evet çektiler onu oradan. İçlerinden bir kısrağı çıkardı eğerini vurmaya başladı. Tayı da hayvancağızın altına girmiş memesine uzanıyordu. İhtiyar şaşka yalvarmaya başladı. Acıyın almayın bunu tayı ne yapsın nereye gitsin? Bir başkası ben gösteririm sana şimdi nereye dedi tayı anasının yanından kovalayıp kaçırdı tüfeğini omzundan aldı ateş etti ben ağlamaya başladım orada koştum yalvardım yakardım şaşkanın kolundan tuttum çektim başına bela gelmesin diye ama o ufak taya baktıkça sakalı titriyordu duvar gibi bembeyaz oldu yüzü madem öyle beni de vur köpeğin oğlu diye haykırdı üzerlerine atıldı. Yakaladı adamları. Bırakmıyordu kısrağı kapatsınlar. Onlar da kızdılar. Orada öldürdüler işte onu. Onu ateş ettikleri zaman aklımı kaçırıyorum sandım. Şimdi de işte ne yapacağım onu bilmiyorum. Bir tabut ister ama kadın işi mi bu? Sen bize iki bel biraz da keten bez getir dedi Gregor. Onu gömmeyi mi düşünüyorsun diye sordu Prokor. Evet. Ne tuhaf düşüncelerin var Gregor Panteleyeviç. Hemen gider birkaç kazak getiririm buraya tabutu da yaparlar. Doğru dürüst bir mezar kazarlar. Prokor'un bu işten hiç de haz etmediği ortadaydı. Tanımadığı bir ihtiyarı gömeceklerdi şimdi de. Gregor ama teklifini kesinlikle reddetti. Mezarını kendimiz kazar gömeriz onu. İhtiyar Şaşka iyi insandı. Sen bahçeye git havuzun orada bekle beni. Bir gideyim de göreyim ben onu. Kökleri çevresine saçılan o kavak ağacının altında, ot bürümüş havuzun yanı başında, bir zamanlar Gregor'la Aksinya'nın küçük kızlarını gömdüğü yerde son uykusuna yattı ihtiyar. Pörsümüş vücudunu maya örtmek için kullanılan şerbetçi otu kokan temiz bir çarşafla sardılar, mezara yatırdılar, toprakla örttüler üstünü. Bebenin tümseği yanında bir başka tümsek yükseldi. Kazak çizmeleri altında sıkışıp toparlandı. Taze ıslak balçık şen ışıltılar saçıyordu. Gregor anıların yükü altında uyuşmuş gibiydi. O ufacık pek aziz mezarlığın yakınında otların üstünde uzandı. Tepesinde savrulan masmavi görkemli göğe baktı. O sonsuz uzayın ta tepelerinde bir yerde rüzgarlar dolaşıyordu. Işıltılı gün ışığında soğuk bulutlar dolaşıyordu oralarda. Oysa toprağın üstünde şen seyis, koca sarhoş şaşkayı demincek bağrına alan toprağın üstünde hayat yine bir çılgınca kaynaşmaydı. Bahçenin ta kıyısına kadar yemyeşil bir sel olmuş varan bozkırdan eski döven yerinin çevresini saran yaban kendirlerinin karmaşıklığı içinden bıldırcınların aralıksız cıvıl cıvıl ötüşlerini duyuyordu Gregor. Sincaplar çığırışıyor, bal arıları uçuşuyor, rüzgarın okşayıcı soluğu altında çimler hışırdıyor, gün batışının taşkın ışığında tarla kuşları ötüyordu. İnsanoğlunun tabiat içindeki yerinin ne denli büyük olduğunu bir daha doğrulamak için, vadinin aşağılarından, ta uzaklardan bir mitralyözün ısrarlı, öfkeli mırıltısı duyuluyordu. 7. Karargah subayları ve bir bölük özel kazak muhafızıyla Vyshanskaya varan General Sekretev, kazak topraklarının geleneksel ekmeğiyle, tuzuyla, kilise çanlarının uğultusuyla pek cömertçe ağırlandı. İki kilisenin de çanları Paskalya yortusuymuş gibi bütün gün çaldı durdu. Aşağı don yörelerinden gelen kazaklar uzun yürüyüşlerden sıskası çıkmış kıpırdak don atlarının üstünde sokaklardan geçtiler. Omuzlarında dünyaya meydan okuyan mavi apoletler vardı. Generalin konuklandığı tüccar evinin yakınında alanda bir sürü emir eri bekliyordu. Ayçiçeği yiyorlar, bayramlıklarını giyinmiş köylü kızlarla çene çalıyorlardı. Öğle vakti 3 kalmuk atlısı genel karargaha 15 kadar kızıl ordu eri getirdiler. Tutsakların ardından tepeleme musiki araçlarıyla dolu 2 araba geliyordu. Kızıl Ordu erleri garip bir üniforma giymişlerdi. Kül rengi çuha pantolon, kollukları kırmızı bantlı asker ceketi. Yaşlıca bir kalmuk muhafız kapının yanında lafa dalmış, emirerlerinden birine yanaştı. Atından indi, toprak piposunu cebine soktu. Bizimkiler kızıl borazancıları yakaladılar, anladın mı? Ne yapalım yakaladılarsa? Ablak yüzlü bir emir eri Kalmuk'un tozlu çizmelerine ayçiçeği kabukları tükürüp tembel tembel cevap verdi. Ne yapacaksınız, alın içeri herifleri. Şişko suratına pek aptalca konuşuyorsun sen de. Hadi hadi kes artık koyun kuyruğu diye emir eri gücendi, yapıştırdı karşılığı. Ama tutsakların geldiğini de haber vermeye gitmemezlik etmedi. Tombul, gevşek etli, beli dar bir ceket giymiş yüzbaşı kapıdan çıkıp geldi o sırada. Ayaklarını iki yana açıp durdu, tiyatrodaymış gibi poz verip gözlerini Kızıl Ordu erleri üzerinde gezdirdi. "Demek komiserlere müzik ziyafeti çeken sizsiniz, Tambov piçleri," diye kükredi. "Bu kül rengi üniformaları nereden ele geçirdiniz, Almanlardan mı?" "Hiç de değil," en önde duran Kızıl Ordu eri hızla gözlerini kırpıştırarak cevap verdi. Bizim bandoya bu üniformayı Kerenski zamanında Haziran taarruzundan hemen önce vermişlerdi diye açıkladı. O gün bugün giyiyoruz işte. Giyeceksiniz, daha da giyeceksiniz, siz bana bırakın o işi. Yüzbaşı yassı tepeli Kuban takkesini başının arkasına yıktı. Kazılı kafasında kocaman mor bir yara izi göründü. Kalmuk muhafızları bir güzel haşladı sonra. ''Niçin getirdiniz bunları buraya ulan? Allahsız domuzlar, yolda öldürüp işlerini bitiremez miydiniz?'' Hiç çaktırmadan Kalmuk bir doğruldu, kendini toparladı. Topuklarını yapıştırıp elini kasketinin siperliği ucunda tutarak cevap verdi. ''Bölük kumandanı bunları buraya getirelim söyledi. ''Buraya getirin söyledi.'' diye züppe subay adamı taklit etti. Dudaklarını alayla büktü, ağır butları titreye titreye yürüyüp tutsakları incelemeye gitti. Ata bakan at taciri gibi uzun uzun gözden geçirdi hepsini. Emir erleri aralarında usulcacık gülüştüler. Kalmuk muhafızların yüzleri her zamanki gibi kapı duvar. "Kapıları açın, avluya sokun şunları," diye emretti subay. Kızıl Ordu erleri ve karmakarışık musiki araçlarıyla dolu araba basamakların önünde durdu. "Bandobaşı kim?" diye sordu yüzbaşı cigarasını yakarak. "Bandobaşımız yok," diye birkaç ses birden cevap verdi. "Nerede peki? Kaçtı mı?" "Yok, öldü, vuruldu." "İsabet, onsuz da yaparsınız. Hadi bakalım, hazır edin araçlarınızı." Kızıl Ordu erleri arabaya gittiler. Avluda borazanların sesi bir duyuldu. Ürkek kilise çanlarının sürekli çıngırtısına karışık. "Hazır mısınız? Hadi çalın bakalım. Tanrı çarı korusun." Bandocular ses çıkarmadan birbirlerine baktılar. Hiçbiri çalmadı. Bir dakika kadar süren bir ağır bir sessizlik oldu. Sonra içlerinden biri çıplak ayaklıydı ama dikkatle sarılmış dolakları vardı. Yere bakıp konuştu. "İçimizde kimse eski marşı bilmez ki." "Kimse mi? Pek güzel. Yani bu... Hey emir erleri, buraya bakın. Yarım manga hazır olsun. Tüfeklerinizi alın." Yüzbaşı çizmesinin ucuyla tempo tutuyordu. Emir erleri tüfeklerini takırdatarak koridorda sıraya girdiler. Çitin yanındaki sık akasya fundaları arasında serçeler cıvıldaşıyordu. Avluda kıpkızıl teneke damlardan, insan terinden gelme ağır bir koku vardı. Yüzbaşı gölgeye çekilirken çıplak ayaklı bandocu umutsuz gözlerle arkadaşlarına baktı. Yavaşça konuştu. "Kumandanım, biz burada hepimiz genç çalgıcılarız. Eski müzikten hiç çalmadık. Hep ihtilacı marşlar filandı kumandanım." Yüzbaşı dalgın, kılıç bağının sonuyla oynuyordu. Cevap vermedi. Yarım manga merdivenlerin dışında düzene girip emir beklemeye başladı. Derken bandoculardan biri, patlak gözlü yaşlıca bir adam, önündekileri itip kakarak öne çıktı. Boğazını temizleyip sordu. "Bırakın da ben çalayım, ben çalarım." İzin beklemeden rengi kaçmış flütünü titrek dudaklarına bastırdı. Tüccarın geniş avlusunda bir başına yükselen yaslı, bezgin sesleri duyan yüzbaşı öfkeyle kaşlarını çattı. Kolunu sallayarak haykırdı. "Sus, kes şu dilenci nakaratını be, müzik mi diyorsun sen buna?" Pencerelerde karargah subaylarının, emir subaylarının gülümseyen yüzleri belirmişti. "Hadi bir güzel coşturucu cenaze marşı çaldır şunlara," diye gençten bir teğmen pencereden sarkıp haykırdı. Bir dakika için kilisenin çanları susmuştu. Kaşları seyiren yüzbaşı adamların üzerine varıp sordu. ''Bari şu enternasyoneli çalın be. Hadi başlayın, korkmayın. Emir verdim, hadi.'' Avluyu kaplayan suskunluk içinde, günün o bunaltıcı öğlen sıcağında, enternasyonelin coşkun bağırgan trompet salvoları ansızın hep birden cırlayıverdi savaş çağrısı gibi. Yüzbaşı, bacakları iki yana açık, çite saldıran bir boğa gibi duruyordu. Dinledi, adeleli boynuna, yarı kapanık gözlerinin maviye çalar aklarına hep kan doldu. Buna dayanamayacaktı. Kesin diye çılgınlar gibi haykırdı. Bando ansızın sustu. Yalnız bir boru bir an gecikti susmakta. Boğazı burulmuş sesi kızgın havada uzun bir süre çınlayıp titredi. Bandocular kavruk dudaklarını yaladılar. Kollarına, kirli avuçlarına sildiler. Yüzleri yorgun, huzursuzdu. Yalnız bir tek tozlu yanakta tek bir gözyaşından iz vardı. Bu sırada General Sekretif bir zamanlar Rus-Japon savaşında yanında hizmet gören bir subay dostunun evinde akşam yemeğini yemiş, sarhoş emir subayının kolunda iki yana yalpa vura vura alana çıkıyordu. Sıcaktan ve vodkadan sersemlemişti. Tuğla yapısı lisenin karşısına rast gelen köşede ayağı sürçüp yüzü koyun sıcak kumların üzerine seriliverdi. Yaveri şaşkın onu kaldırmaya çalıştı. Boşuna. Az ötede duran kalabalık yardıma koştu. İki yaşlı kazak sonsuz bir saygıyla generali kollarından tutup kaldırdılar. General hemen orada herkesin gözü önünde kusmaya başladı. Kusma nöbetleri arasında bir şeyler haykırıyor, savaşkan bir eda ile yumruklarını sallıyordu. Ne yaptılarsa sonunda kaldığı eve dönmeye kandırdılar adamı. Az ötede duran kazaklar uzun uzun ardından baktılar, aralarında fısıldaştılar. Ya havadan bunaldı bizim kumandan. General olmuş, daha doğru dürüst davranamıyor. Kaçak vodka rütbe mütbe dinler mi gözüm? İyi ama masaya ne konduysa içmek de gerekmezdi ya canım. Herkesin harcı mı kardeş? Çok kişi öyle sarhoş olup yerin dibine geçmiş de bir daha içmeye tövbe etmiştir. Ortada yiyecek bir şey yokken insan domuz olsa aç kalmaya razıdır. Ya öyle işte, ama bağırın da şu oğlanlara çeksinler gitsinler, o ne bakış öyle, hiç mi sarhoş adam görmediler hayatlarında be? Vyashanska'da hava kararıncaya kadar kiliselerin çanları çaldı, vodkalar içildi. Akşam isyancı kumandanlığı yeni gelenler şerefine ordu evi olarak ayrılan evde bir şölen verdi. Boylu postlu, yakışıklı Sekretef yaman bir kazaktı. Krasnotkusk nahiyesi köylerinden birinde doğmuştu. Ata binmeye pek meraklıydı. Mükemmel binici, kıyak süvari generaliydi. Ama hiç mi hiç konuşmazdı. Şölende verdiği söylevde sarhoşça övünmelerden geçilmiyordu. Arada yukarı don kazaklarına yöneltilmiş azarlamalar, tehditler de vardı. Şölende hazır bulunan Gregor, Sekretef'in konuşmasını gergin bir hava içinde öfkeyle dinledi.